Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Şordat 1400 Hicri Kameri, 24 Şevval 1442 ve miladi 5 Haziran 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, 15 Şordat Kıyamının Yıl Dönümü, İmam Hamine-i Muktedir ve Şefkatli ve Yüzyılda Yüz Gelişme isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameley.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi yönetimi takviye etme yolunun doğru seçim yapmaktır dedi. Anayasayı Koruma Konseyi yanlış raporların konseyin nihai kararında etkili olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın ekonomik savaşı müzakerede baskı aracı olarak kullanmayı bırakmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra bir kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldığını duyurdu. Yeni Astana müzakereleri bu ayda yapılacak. Ve Siyonist askerler Kudüs'te maratonculara saldırdı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şems'i 15 Şordat 5 Haziran 2021 İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin Hicri Şems'i 1342 miladi 1963 yılındaki tarihi kıyamının yıl dönümü. 15 Şordat 1342 kıyamı İslam İnkılabı tarihinde bir dönüm noktası ve İran halkının da İslami hareketinin başlangıcıdır. Pehlevi Şahlık rejiminin unsurları 58 yıl önce 15 Şordat tarihinde vacı bir olayda İmam Hümeyni'nin Kum Feyziye Medresesi'nde Şahlık rejim hakkında yaptığı ifşaatı ardından imamın bu kutsal kentteki evine saldırarak imamı tutukladılar. İmam Hümeyni Hüseyin-i Aşura gününde Kum Feyziye Medresesi'nde ağır ve sert konuşmada Pehlevi rejimi ile Siyonist rejim ilişkilerini gül yüzüne çıkarttı. İran'ın çeşitli kentlerindeki halk imamın tutuklanmasına tepki olarak Şahlık rejimine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlediler. Gösteriler sırasında rejimin güvenlik teşkilatının baskıcı güçleri Feyziye Medresesi'ne vahşice saldırarak halktan birçok kişiyi şehit ederken bazılarını yaraladılar veya tutukladılar. Bu tarihi hareket Pehlevi despot hükümete karşı direnişin başlangıcı oldu ve İslam inkılabının fikri, siyasi ve sosyal temellerinden oluşması için uygun şartları sağladı. İmam Hümeyni Hicri Şems'i 15 Şordat 1342 tarihinde Şahlık despot rejime karşı siyasi harekete hassas bir aşamaya getirdi ve 10 yılı aşkın bir süre sürgün gibi ağır şartlara da göğüs gerdi. İmam Hümeyni'nin harekete miladi 1963 yılında başladı ve 1979 yılında İran İslami inkılabı zafere ulaştı. Hiç şüphesiz 15 Şordat kıyamı İslami hareketin zaferinde inkar edilemez parlak bir rol oynadı.
İslam inkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İmam Hümeyni'nin her zaman halkın seçimlere katılma zaruretine vurgu yaptığını belirterek, liyakatli birinin seçilmesi mevcut karmaşıklıkların ve sorunların çözüm yolu olduğunu belirtti. Ayetullah Hameni, dün İmam Hümeyni'nin vefatının 32. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, seçilecek yeni cumhurbaşkanının sosyal adalete, fesatla açık ve çekincesiz mücadeleye ve üç üretimi takviye etmeye bağlılığına vurgu yaparak, vatandaşların seçimlere katılmayı ve başkalarını da buna teşvik etmeyi bir sorumluluk olarak görmelerini istedi. Ayetullah Hameni, İmam Hümeyni, Cumhuriyet ve İslamiyeti, yani İslam'ın hakimiyeti ve halkın hakimiyeti gibi iki önemli kelimenin tüm sorunların düğümünü çözebileceğine inandığını belirterek şöyle dedi. Ne zaman halk devreye girdiyse ve İslam kriterlerine uyulduysa ilerledik ve nerede bu iki kelimeye uymadıysak ilerleyemedik. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni konuşmasının bir başka bölümünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bazı aday adaylarının salahiyetinin onaylanmaması üzerine gündeme gelen meselelerin hakkında dini ve insani bir ikazda bulunarak şöyle dedi. Salahiyeti onaylanmayan bazı aday adayları hakkında cefa ve zulüm oldu. Onlara ve muhterem ve onurlu ailelerine gerçek dışı iftiralar atıldı ki daha sonra yalan ve yanlış oldukları anlaşıldı. Bu tür mesnetsiz iddiaların halk arası ve sanal ortamda yayılmasına işaret eden Ayetullah Hameni şöyle ekledi. İnsanların onurunu korumak en büyük haklardan sayılır. Dolayısıyla benim yetkili kurumlardan ricam ve talebim birinin evladı veya ailesi hakkında gerçek dışı rapor geldiğinde bunları telafi etmeleridir.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasayı Koruma Konseyi İslam İnkılabı rehberinin konuşmaları bağlamında yayınladığı bildiride bazı yanlış raporların Koruma Konseyi'nin nihai kararında etkili olmadığını vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Anayasayı Koruma Konseyi söz konusu bildiride İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti ve İslam İnkılabı'nın Büyük Önderi rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatı nedeniyle başsağlığı dilerken ayrıca 15 Şordat olayı yıl dönümü saygı ile anarken ve İslam İnkılabı rehberinin bilgi talimatlarına takdir ve teşekkür ederek Cumhurbaşkanlık adaylarının salahiyetinin incelendiği süre ve ardından sanal ortamda ve bazı haber çevrelerinde yanlış ve temelsiz raporlara dayanarak bazı adaylar ve yakınları hakkında yanlış bilgiler aktarıldığını belirtti. Anayasayı Koruma Konseyi adaylar ve ailelerinin haysiyetlerini koruma ve saygınlıklarına hakareti kınama zaruretini vurgularken tüm haber çevrelerinden konseyde adayların salahiyeti ile ilgili bilgilerin gizli olması, bazı konuların da incelenmesinde belge ve kanıtların değerlendirilmesi ve doğru olmayan bazı raporların koruma konseyinin nihai kararında etkili olmadığı dikkate alınarak yanlış ve gerçek olmayan tahminlerde bulunmaktan kaçınmalarını istedi.
Yüzlerce Afgan göçmen dün İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatı yıl dönümünde İmam'ın Mutahhar Türbesi'ne hazır bulunarak İmam'ın ülküleriyle biat tazelediler. İrna'nın bildirdiğine göre törene katılanlar okudukları Fatiha ve Nudve duası ile İmam Hümeyni'yi rahmetle andılar. Törene katılan konuşmacılar İmam Hümeyni'nin özellikleri ve yüce konumu ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusunun İslam dünyası ve Afgan göçmenlere yönelik görüşü hakkında konuştular. Söz konusu tören Tebyan Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Merkezi, İslam Savaşçıları Heyeti ve İmam Hümeyni Mutahhar Türbesi koordinasyonu ile düzenlendi. Hicri Şemsi 14 Hordad 1400 Miladi 4 Haziran 2021 İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin 32. vefat yıl dönümüydü. İslam İnkılabı'nın büyük önderi Ruhullah Musevi Hümeyni, 32 yıl önce yılmaz ve yoğun çalışmalarla geçen 87 yılının ardından dünyaya gözlerini yumarak Hakk'a yürüdü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yaptığı telefon görüşmesine işaretle Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki sorumluluklarına tamamen dönmesi ve İran'a karşı ekonomik savaşı müzakerelerde bir baskı aracı şeklinde kullanma çalışmalarına son vermesi gerektiğini söylediğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Zarif ayrıca söz konusu telefon görüşmesinde her iki taraf Bercam Anlaşması'na tam olarak bağlılığın yapılması konusunda anlaştıklarını belirterek Rab ile ikili ve konsolosluk konularında görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Amerikan Başkanı Joe Biden konuşmalarında Beyaz Saray'ın İran'a karşı önceki siyasetlerini de eleştirmesine rağmen Bercam Nükleer Anlaşmaya geri dönmeyi İran'ın girişimlerine bağlı olduğunu ifade ederken Amerika'nın önceki hükümetinin Bercam'a bağlı kalmadığına ve gerekçesiz ayrılmasına değinmeden İran'ın anlaşmadaki sorumluluklarına geri dönmesi halinde Washington'un da anlaşmaya geri döneceği vaadinde bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti de Amerika'nın sözde veya kağıt üzerinde değil, pratikte tüm yaptırımları kaldırdı ve bunu da İran tarafından onaylandığı takdirde Bercam'daki tüm taahhütlerine geri döneceğini defalarca vurgulamıştır.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın İran'a karşı tüm tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguladı. Mehrabar Ajansı'nın bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Viyana müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada, hali hazırda yapılan görüşmelerde Bercam'a bağlılığın sürmesi konusunda önemli ilerlemelerin yaşandığını, tarafların anlaşmaya varmak için siyasi açıdan istekli olduklarını gösterdiklerini söyledi. Wang Wenbin ayrıca sıkı müzakerelerle çözülmesi gereken bazı ihtilafların hala var olduğunu ifade ederek, Çin, karşı tarafların bu engelleri aşarak daha acil girişimlerde bulunmak ve bu alanda sıkı ve pratik siyasi kararları bir an önce almalarını umut ettiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin en temel sorununun Amerika'nın tek yanlı olarak Bercam'dan çekilmesi ve İran'a maksimum baskı uygulaması olduğunu belirtti. Diğer yandan Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi ve Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelerde Pekin temsilcisi Wang Gunda, İran'ın haklı endişelerinin en uygun şekilde ihya görüşmelerinde incelenmesi ve Amerika'nın İran'a karşı illegal yaptırımlarının tam ve şeffaf olarak kaldırılması gerektiğini söyledi.
İran Enerji Bakanı Avrasya Ekonomi Anlaşması'nın 18 aylık geçici anlaşma süresinde ihracatta yaklaşık %40 yaşandığını duyurdu. İran'ın dün bildirdiğine göre Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan, St. Petersburg ziyareti hakkında yaptığı konuşmasında Avrasya Ekonomik Birliği Genel Sekreteri ile bir araya geldiğini, görüşmede birliğin Ticaret Bakanı'nın da hazır bulunduğunu belirtti. Erdekanyan, İran ve birlik arasında anlaşmanın daimileşmesi konusunda uzun görüşmelerin yapıldığını, gelecek günlerde İran'a bu bağlamda bir takvim verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Enerji Bakanı ayrıca anlaşmanın ve serbest ticaret yasasının 5 kurucu ülkesi ile ilgili olarak kalıcı hale getirmesi sürecinin hem İran'da hem de sekreteryada takip edilmesine kadar verildiğini belirtti. Enerji Bakanı anlaşmanın geçici 18 aylık performansı ile ihracat performansında yaklaşık %40 sağladığını işaretle birlik üyelerinden ithalatta yaklaşık %13 azalma olduğunu, toplam olarak ticaret hacminde benzer döneme göre önemli artış olduğunu da sözlerine ekledi.
Filyus Limanı açılışı ve doğalgaz işleme tesisleri temel atma törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı diyerek Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı dedi. Türkiye'nin hidrokarbon kaynakları konusunda açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi. İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Erdoğan şöyle devam etti. Türkiye'nin en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya 3 etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanmaya hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasında bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboğ'un ülkesiyle Türkiye arasında yolcu ve ticari mal taşımacılığı yapılmasını sağlayacak Deniz Seyri Sefer Anlaşması'nı 23 yıl sonra onay verdi. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre Abdülmecit Tebboğ'un tarafından 5 Mayıs tarihinde imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bugün resmi gazetede yayınlanırken onaylanan anlaşmaya göre iki ülke arasında gemi inşası ve onarımının yanı sıra liman yapımında da teknik işbirliği yapılacak. İki ülke arasında yolcu akışını ve ticari hacmi artıracak anlaşma 25 Mayıs 1998 yılında yapılmasına rağmen bugüne dek Cezayir yönetimi tarafından onaylanmamıştı. Cezayirli yetkililerden anlaşmanın uzun yıllar boyu gecikmesine yönelik bir açıklama yapılmadı. Cezayir Cumhurbaşkanı 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tebboğ'un başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun Dışişleri Bakanı Sabri Bukadom'un sunduğu Türkiye ile ulaştırma ve denizcilik alanındaki işbirliğini artıracak anlaşmayı onayladığını duyurdu. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi 3,5 ila 4,2 milyar dolar arasında değişirken iki ülke yetkilileri bu ticaret hacmini 5 milyar dolara taşımak istediklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Tebboğ'un çarşamba günü Fransız dergisi Le Point'e verdiği röportajda ülkesinin karşılığında herhangi bir siyasi talep olmaksızın yaklaşık 5 milyar dolar değerinde yaptırım yapan Türklerle mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirtmişti.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 224.681 COVID-19 testi yapıldı. 6.169 kişinin testi pozitif çıktı. En son 20 Mart'ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı 75 gün sonra tekrar 100'ün altına inerek 94 kişi olarak kayıtlara geçtiği hasta sayısı 552 oldu. Ağır hasta sayısı 1183 oldu. 7617 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.147.610'a yükseldi. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşi.sağlık.gov.tr adresinde yer alan anlık verilere göre 4 Haziran saat 23 itibariyle uygulanan birinci doz aşı sayısı 17.280.804, ikinci doz aşısı 12.096.728 oldu.
Suriye'nin Afrin bölgesinde hayatını kaybeden 3 Türk askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden askerler için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından askerlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi. El Meyadir'in bildiğine göre Türkiye ordusu Halep'in kuzey yakınlarında PKK mevzilerini ağır top atışı altına almıştır.
Rusya Federasyonu Batı Asya işlerinden sorumlu devlet başkan temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Konferansı çerçevesinde muhabirlere yaptığı açıklamada Astana müzakereleri kapsamında Suriye ile ilgili uluslararası görüşmelerin Haziran ayın sonuna kadar Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da tekrar başlayacağını duyurdu. Taslim Haber'in bildirdiğine göre Bogdanov ayrıca Moskova'nın önümüzdeki hafta İranlı ve Türk ortaklarıyla istişarelerde bulunarak anlaşmanın nihai sonucu açıklanacaktır. Bogdanov ayrıca Suriye Anayasa Komitesi yeni oturumunun yakın bir gelecekte düzenleneceğini de belirtti. Komitenin önceki oturumu Ocak ayında Cenevre'de yapılmıştı.
Haber kaynakları bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde El Taremiye bölgesine saldırdığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre saldırıda en az 2 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı. Irak'ta IŞİD terör grubu tamamen yenilgiye uğramasına rağmen ülkede halen varlığını sürdüren kalıntıları perakende saldırılar gerçekleştiriyorlar.
Siyonist rejim askerleri dün akşam işgal edilen Kudüs'te maraton koşusuna katılanlara saldırarak onlarca kişiyi yaraladılar. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre söz konusu koşu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle dayanışma amacıyla düzenlenmişti. Korsan rejim askerleri ayrıca Kudüs'te televizyon muhabirleri ekibine saldırarak kameralarına hasar verdi. Kudüs sakinleri Perşembe günü Şeyh Cerrah Mahallesi'ni kurtarın ve Selvan'ı kurtarın sloganıyla düzenledikleri kampanya kapsamında gençlerin maratonu koşusuna katılmalarını istedi. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 aile ayrıca Kudüs'ün Batn el-Havi mahallesindeki bir diğer 86 ailenin evleri Siyonist rejim tarafından zorla yıkılmak isteniyor.
Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok kentinde 2014 yılından bu yana Ezidi göçmenlerin kaldığı Şaria kampında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğer kamplara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve aracı sevk edilirken dev yangına helikopterler de havadan müdahale ettiler. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangının kampa verdiği hasarın da boyutları ise ortaya çıktı. Duhok Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangın nedeniyle 400'e yakın çadırın yanarak kül olduğu, patlayan gaz tüpleri nedeniyle yangının güçlükle kontrol altına alındığı kaydedildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin rahmetli İmam Hümeyni'nin rıhletiyle ilgili konuşması etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, rahmetli İmam Hümeyni'nin en önemli inisiyatifinin İslam Cumhuriyeti olduğunu, bunun da İslam Cumhuriyeti adı altında resmileştirilen dini demokrasi olduğunu, İran milletinin ve kurucu lider rahmetli İmam Hümeyni'nin iradesi ve düşüncesinden kaynaklanan düzenin ismi olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün İmam Hümeyni'nin rihleti dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada İslam Cumhuriyeti'nin kalıcılığının, görkemli ve onur verici sırrının Cumhuriyet ve İslamiyet olmak üzere iki kelime olduğunu belirtip bu şekilde sözlerini açıklık getirdiler. İran'da İslam Cumhuriyeti düzeni yapılanmaya başlandığında İslam İnkılabı düşmanları ve kötülüğünü isteyenler İslam Cumhuriyeti düzeninin yakında ortadan kalkacağını öne sürüyorlardı. Ancak bu yapı farklı alanlarda başarının zirvesinde 43 yıl geride bırakmaktadır. Halkın kader belirici ve sürekli bir şekilde farklı siyasi alanlardaki varlığı, özellikle de son 42 yıl içerisinde seçimlere katılması, İslam Cumhuriyeti düzeninin kalıcılığının kökü ve de düşmanların komploları ve tuzakların etkisileştirilmesinin temeli nedenidir. Halkın İslam Cumhuriyeti yanında yer alması, İslam Cumhuriyeti'nin de halka önem vermesi ve de İslam dinine dayanmak, İslam inkılabını dünyanın diğer devrimlerinden farklı kılmaktadır. İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tabiriyle dünyadaki bazı devrimler coşku dolu başlangıçları ancak zehir dolu sonları olur.
İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın süre içerisinde tüm sorunlara, engelleri ve farklı zorlu durumlara rağmen siyasi, savunma, güvenlik, ekonomik ve benzeri gibi alanlarda iyi bir gelişme sağlamıştır. Bu gelişme yüz tutan süreç ise nerede gençler sahaya inmişlerse ve İslam dinini karar vermelerinden kriter olarak belirlemişlerse sorunlar, özellikle de ekonomik meseleler çözülmüştür. İslam Cumhuriyeti bugün de küresel siyasi baskılar ve yaptırımların zirve yaptığı bir sırada halkın özellikle de aktif ve genç kuşağı bilimsel, tıbbi, dünyadaki güncel teknolojiler, uzay bilimleri ve en önemlisi yerli koronavirüs aşısı üretimi gibi alanlarda başarılarına dayanarak engellerden kurtulmuş ve iyi açılımlar da sağlamıştır. Bugün bir kez daha İslam inkılabı tarihinde kader belirleyici bir dönem şekillenmektedir. İşte bu kader belirleyici dönem seçimlerdir. Halkın bu alandaki anlamlı varlığı, İslam Cumhuriyeti'nin kalıcılığının ve güçlülüğünün kökü ve sırrıdır. İslam Cumhuriyeti düzeninin bekası ve oluşumunun destekçisi hep halk olmuştur. İşte bu halk, dini demokrasi çerçevesinde ülkenin önemli işlerinde de dolaylı ve dolayısız olarak rol sahiplenmişlerdir. Halkın da maksimum bir şekilde Cumhurbaşkanı seçimlerindeki katılımı ve doğru seçim yapması, İslam Cumhuriyeti düzeninin de vizyonunun da hayati bir önem taşımaktadır. Halk, en iyi seçimi yaparak özellikle ekonomik sorunlar başta olmak üzere farklı alanlardaki engellerin geçirmesinde de hayati bir etki yapabilirler. Günümüzde enflasyon ve pahalılık olmak üzere ekonomik sorunların çözülmesi halkın en öncelikli istekleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamenei 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarına hitaben Cumhurbaşkanı olacak kişinin önceliklerinin ülkenin ekonomik meselelerinin çözülmesi olduğuna vurgu yaptılar. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkın genel bir şekilde bu siyasi arenada rol oynamasının da önemi kat kat artırmıştır. Bu katılım iç kapasitelere dayanarak ekonomik sorunların çözülmesinin yanı sıra dış boyutta da yabancı ülkelerin İran'a yönelik tavrı ve tutumlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın terörizmle mücadele yalanının ifşa olması konusunda. Britanya merkezli sivil bir teşkilat olan Airways örgütü Air Wars örgütü Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un Amerika'nın başlattığı terörizmle mücadele kampanyası çerçevesindeki operasyonundaki sivil kayıplar ile ilgili iddialarını reddetti. IŞİD ile mücadele Irak, Suriye, Afganistan ve diğer noktalarda terörist gruplar ile mücadelede yayımlanan bilgiler hususunda faaliyet gösteren Air Wars, Pentagon'un sivil kayıpları ile ilgili bilgilerini reddetti. Pentagon iddiasına göre Amerika'nın 2020 yılında dünyanın farklı noktalarında yaptığı saldırılarda 23 kadar sivil hayatını kaybetmiş, 10 sivil de yaralanmıştır. İddia mahiyeti taşıyan bu raporda 20 kadar sivilin Amerika'nın Afganistan'daki saldırılarında hayatlarını kaybettikleri öne sürülmüştür. Bir sivil de Somali'de, bir başkasının da Irak'ta hayatını kaybettiği ileri sürülüyor. Pentagon 23 sivilin hayatını kaybettiği yerleri işaret etmiyor. Buna rağmen Air Wars Teşkilatı, Pentagon'un Amerika'nın 2020 saldırıları ile ilgili sunabileceği en asgari rakamlara göre en az 102 sivil hayatını kaybetmiştir. Air Wars'ın raporuna göre Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Misyon Bürosu, Amerika Koalisyonu'nun Afganistan'daki 2020 saldırılarında en az 89 sivil hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştır. Pentagon, sivil kayıpların tazminatını sağlamak için Amerika hükümetinden 3 milyon dolarlık bütçe almıştır. Halbuki şimdi de hiçbir tazminat ödenmemiştir. Pentagon'un Amerika'nın diğer ülkelerdeki sözde terörizm ile mücadele operasyonlarında sivil kayıplar ile ilgili yalanların ifşa olunması, Washington'un insanlık dışı askeri özünü gün yüzüne çıkartıp bu ülkenin suçsuz insanların hayatına bile önem vermediğini ve İHA'ları ve hava saldırıları ile hedef alındığını gösteriyor. Bu durum insan hakları örgütlerinin tekrar eden protestolarına yol açmıştır.
Örneğin Amerika liderliğindeki sözde IŞİD ile mücadele koalisyonunun hava saldırısı operasyonlarından 2 yıl sonra Uluslararası Hava Örgütü Ekim 2016'da bu Amerikan koalisyonunun Suriye'de sivillere zayiat verdirmeme hususundaki temkinli girişimleri öngörmediğini ve operasyonlarında sivillere etkisini de göz önünde bulundurmadığını belirtti. Bu insan hakları örgütüne göre Eylül 2014'ten saldırıların sonuna dek koalisyonun Suriye'deki saldırılarında yaklaşık 300 sivil hayatını kaybetmiştir. Tabii ki daha sonra da sözde IŞİD ile mücadele koalisyonunun hava saldırılarında Suriye halkından birçokları bu saldırılara kurban gitmişlerdir. Irak'ta da hava saldırıları alanında benzer durumlar söz konusudur. Birçok Iraklı Amerikan saldırılarında hayatlarını da kaybetmişlerdir. Belgeler ve kanıtlar ise bu hava saldırılarında sözde IŞİD ile mücadele koalisyon güçleri sivillere yönelik zararları ve hasarları en aza indirmek için gereken tedbirleri almadıklarında da zaten saldırıların orantısız olduğunu ve hedefsiz saldırılar şeklinde gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Şimdi de Amerika'nın hala terörizmle mücadele adı altında dünyanın birçok noktasında hava ve İHA saldırılarına devam ettiği bir sırada benzer durum söz konusudur. Bu yüzden de insan hakları kurumları özellikle Uluslararası Hava Örgütü de Pentagon'un hava saldırılarında Afganistan, Pakistan, Irak, Somali ve Yemen'de hayatlarını kaybeden sivillerle ilgili rakamların yaran olduğunu vurgulamıştır. Amerikalılar defalarca kayıtsız bir şekilde sivil zayiatla ilgili konuşmuş ve bu durumu da marjinal bir durum olarak da değerlendirmiştir. Tanınmış Iraklı uzman Müeyyid Ali şöyle diyor. Amerika ordusu keşif ihalleri ve bilgi sunmak suretiyle Irak'taki kripto IŞİD teoristlerini de desteklemiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımızın yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ordat 1400, Hicri Kameri 24 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 5 Haziran 2021 Cumartesi. ...58 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Ordat 1342'de İran'ın Müslüman halkı rahmetli İmam Hümeyni'nin tutuklanmasını öğrendikten sonra despot şah rejimine karşı geniş protesto gösterilerine katıldı. İmam Hümeyni Kum Feyziye Dini İlimler Medresesi'nde tarihi ve ifşaatçı konuşmasının ardından şah rejimine bağlı güvenlik memurlarınca tutuklanmıştı. Ve İran halkı imamın tutuklanmasına itiraz etmek için gösterilerek katılmıştı. Şah memurları halkın katıldığı gösterilere saldırdı ve onları şiddetlice bastırdı ve onlardan birçoğunu şehit düşürdü veya yaraladı. 15 Ordat kanlı ve tarihi kıyamı despot Şah rejimine karşı halkçı inkılabın başlangıç noktasıydı ve İran'ın siyasi ve sosyal geleceğini tayin etti. Bu kıyam Şah'ın çirkin yüzünü ortaya koyup onun İslam ve halk karşıtı çehresini su yüzüne çıkardı. O tarihten sonra İran'ın Müslüman halkının İmam Hümeyni'nin liderliğindeki kıyamı sürdü. Ta ki nihayet 22 Behmen 1357'de İslam İnkılabı zafere ulaştı. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Ordat 1299'da İran'ın özgürlükçü kıyamı Mirza Kuzekhan Cengeli liderliğinde satılmış despot Kacar hükümeti ve İran'ın İngilizler tarafından yağmalanması aleyhinde başladı. Bu kıyamın koordinasyonu Seyyid Cemalettin Esedabadi ve Seyyid Abdurrahman Kevakebi ve Şeyh Muhammed Abde gibi muhlisler ve düşünürler tarafından yapıldı. Bundan güdülen hedef İslami ülkeler arasındaki vahdet ve birlikteliğin ve yabancı unsurların nüfuzu ile mücadele edilmesinin sağlanmasıydı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Hordat 1368'de İranlı önde gelen desif ve minyatür sanatının büyük ustalarından Abdullah Bagri vefat etti. Hicri Şemsi 1292'de Tahran'da dünyaya gelen Bagri, ilkokulunu bitirdikten sonra desif ve kilim desenleri alanları başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında ders vermeye başladı. Bagri'nin birçok eseri çeşitli müzelerde korunmaktadır. ...1231 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Şevval 211'de Hicri Kameri 3. yüzyılın ünlü bilim adamı ve muhaddislerinden Abdurrazzak Sanani 85 yaşında vefat etti. ...693 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Şevval 749 tarihinde Müslüman fakih, muhaddis, müfessir ve yazar İbn-i Labban vefat etti. Hicri Kameri 679'da Şam'da dünyaya gelen İbn-i Labban, çocukluk dönemini doğduğu kentte yaşamayı tercih etti. Fıkıh, fıkıh usulü ve hadisi kendi döneminin önde gelen alimlerinden öğrenen İbn-i Labban'ın şiir söylemekte büyük bir yeteneği vardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...15 Hordat Kıyamı'nın yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İran'da İslam İnkılabı'nın temel taşlarından biri sayılan Kum halkının Hicri Şemsi 15 Ordat 1342 tarihinde gerçekleştirdiği kıyamın önemini ve etkilerini gözden geçirdiğimiz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu münasebetle hazırladığımız programımızı birlikte dinliyoruz.
Mücadele direniş ve ayakta kalmayı gerektirir. Direniş olmadan hiçbir mücadele ideal sonuca ulaşmaz. İran'da da Hicri Şemsi takvimine göre 15 Şubat 1342 tarihinde İran milletine despot şah rejimiyle mücadele tarihinde kayda geçen kıyam, bu gerçeğe en somut örneklerden biridir. Bu olay İran'ın siyasi gelişmeleri seyrinde üç açıdan önem arz eden bir olaydır.
Bu tarihi olayın öneminin ilk boyutu İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan önceki dönemle ilgili tarih ve hadiselerin önemli bir bölümüyle bağlantılı olmasıdır. İran'da 15 Hordat kıyamı olarak anılan bu hadiseye zemin hazırlayan gelişmeler, eyalet ve vilayet dernekleri yasasının onaylanması, kapitülasyon yasası ve diğer bazı halk karşıtı hareketlerdi. Ancak bu hareketler İmam Hümeyni'nin akılcı aydınlatmaları ve tedbirli önderliği sayesinde İran İslam İnkılabı'nın Hicri Şemsi 22 Behman 1357 tarihinde zafere kavuşması ile sonuçlandı.
İmam Hümeyni'nin Hicri Şemsi 1342 yılında yaptığı tarihi konuşma gerçekte Şah rejimini, yine Hicri Şemsi 28 Murdat 1332'ye denk gelen Ağustos 1953 darbesinden Beyaz Devrimi, eyalet ve vilayet dernekleri yasası ve yine sömürücü mahiyeti itibariyle halkın ve dindar kesimlerin itirazına yol açan İran milletine reva gördüğü zulümlerin yargılanmasıydı. Gerçi emperyalizm karşıtı bu hareketin ilk zeminleri yıllar önce ve hatta Amerika-İngiliz patentli Ağustos 1953 darbesinden yıllar önce hazırlanmıştı.
15 Hordat kıyamı olarak anılan bu tarihi olayın öneminin ikinci boyutu inkılapçı, halkçı ve İslami mücadelenin özellikleri ve tek bir önderi bulunması bakımından ön plana çıkmasıydı. Öyle ki bundan önce hiçbir benzer hareket bu özelliklerle gerçekleşmemişti. İmam Hümeyni'nin istikbar karşıtı söyleminin en önemli endekslerinden biri açık ve net olmasıdır. İmam Hümeyni küresel istikbarla mücadele için plan yapmak ve tüm yolları ve düşünceleri göz önünde bulundurmak ve irdelemek gerektiğini vurguluyordu. İmam açıkça küresel istikbara karşı mücadelede pasif mücadele ve savunma pozisyonunda saf tutmanın asla uygun olmadığını, bilakis istikbarı yok etmek isteyen düşüncenin mutlaka taarruz stratejisi izlemesi gerektiğini savunuyordu.
İmam Hümeyni 15 Şubat olayından birkaç gün önce aynı eğilim ve anlayıştan hareketle Kum kentinin Feyziye Medresesi'nde Hüseyin-i Aşura dolayısıyla yaptığı konuşmada Şah rejiminin hedeflerinin mahiyeti ve Amerika ve Korsan İsrail'in politikalarını izlemesinin sebepleri hakkında ifşaatta bulundu. İmamın ifşaatta bulunduğu bu konuşması Şah rejiminin sert ve şiddet içerikli tepkisine yol açtı. Hicri Şemsi 15 Şubat 1342 sabahı zalim Şah rejiminin güvenlik güçleri İmam Hümeyni'nin Kutsal Kum kentinde evine baskın düzenleyerek imamı tutukladı ve Tahran'da bir hapishaneye götürdü.
İmam Hümeyni'nin tutuklandığı haberi yayılınca Kum, Tahran, Varamin, Meşhed ve Şiraz kentlerinde geniş çaplı protesto eylemleri düzenlendi. Protesto eylemleri günlerce sürdü ve çok sayıda protestocu katledildi veya yaralandı veya tutuklandı. Protestoların devam etmesi, imamın yeniden tutuklanması ve yurt dışına 15 yıl süren sürgün edilmesine yol açtı. Şah rejimi imamı ilk Türkiye'ye ve daha sonra Irak'ın Necef kentine ve ardından Fransa'ya sürgün etti. Ancak bu tutuklama ve sürgün ve halkı bastırma süreci 15 Şubat tarihinde başlayan inkılapçı çıkışın sonu olmadı.
İmam Hümeyni baskı ve zulmün en zorlu günlerinde bile küresel istikbarın elebaşlarına hitaben şöyle haykırıyordu. Zorbalar ve süper güçler ve onların uşakları şunu bilmelidir ki eğer Hümeyni tek başına kalsa bile küfür, zulüm, şirk ve putperestlikle mücadele yolu olan yoluna devam edecektir ve Yüce Allah'ın inayetiyle İslam dünyasının gönüllüleri, diktatörlerin gazabına uğrayan şu yalın ayaklıların yardımıyla dünyayı yutanların ve zulümleri üzerinde ısrar edenlerin gözünden rahat uykuyu kaçıracaktır.
İmam Hümeyni, İslam'ın değersel ilkelerini koruyarak tüm kitleleri kapsamayan belli kesimlerin veya sınıfların isteklerine uymak yerine her daim dini ve İslami ülkülerden söz ediyordu. Nitekim bu yüzden Müslüman İran milletini tek bir cephede zalim Şah rejimine karşı seferber etmeyi başardı. İmam açıkça şöyle ilan etti. Bizim görevimiz zulümlere karşı durmaktır. Bizim görevimiz zulümlerle mücadele etmektir. Eğer yapabilirsek onları geri itmektir ve eğer yapamazsak da görevimizi yerine getirmiş oluruz. Biz yenilmekten korkmuyoruz. Evvela yenilmeyiz. Zira Allah bizim yanımızdadır. İkincisi, diyelim ki görecede yenildik ama manen yenilmeyiz. Manevi zafer İslam'ındır, Müslümanlarındır, bizlerindir.
İşte bu özellikler bugün İran'ı evrensel bir model haline getiren büyük bir değişime vesile oldu. Bu model sadece İran milletinin kaderini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda inkılapçı hareketlerin yönünü belirledi ve büyük İslami uyanış için zemin hazırladı.
Şordat kıyamı olarak anılan bu tarihi olayın öneminin üçüncü boyutu, iki önemli ilke olan tehditlere karşı korkmamak ve teslim olmamak ve sömürücü akımların gerçek mahiyetini ve hedeflerini tanımaya vurgu yapmaktır. İmam Hümeyni, İran'da fasık ve despot şah rejimine karşı direnişle hiçbir zaman bu rejimin tehditlerinden, sürgün edilmekten ve baskılarından korkmadı. Zira inkılapçı olmanın gerçek anlamına inanıyordu.
İmam Hümeyni bu anlayıştan hareketle 15 Şordat 1342 kıyamı hakkında şöyle buyurdu. 15 Şordat günü Aşura dolayısıyla mazlum milletin genel yas günü olmanın yanı sıra İslam ve Müslümanların hamaset ve yeniden doğuş günüdür. 15 Şordat hamaset gününü anmak tarih boyunca insani değerleri anmaktır. 15 Şordat kıyamı zalim şah rejiminin güç kuruntusunu ve büyülerini batıl etti. O günde yiğit gençlerin ve cesur kadınların ve erkeklerin şehadeti bu şeytani gücün temellerini sarstı. O gün varoşlarda yaşayan yiğitlerin kanı zulüm saraylarını dağıttı. Büyük İran milleti bu kıyamla ve aziz evlatlarının kanını sunarak gelecek kuşakların kıyam yolunu açtı ve olmazları olur etti.
Gerçekte 15 Şordat kıyamının şekillenmesinde bir sürü siyasi, sosyal ve dini etken etkili oldu. 15 Şordat kıyamı bu özellikleriyle İslam inkılabı düşüncesinin temelinde ve hedefleri doğrultusunda büyük bir siyasi hareketinin şekillenme zeminini hazırladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasasında bu olaydan İran İslam inkılabı tarihinde kalıcı ve unutulmaz bir olay şeklinde söz edilerek bugünün önemi hakkında şöyle deniliyor.
İmam Hümeyni'nin despot rejimin temellerini pekiştirmeyi ve İran'ın küresel emperyalizme siyasi, kültürel ve iktisadi açılardan bağımlılığını takviye etmeyi amaçlayan Amerika patentli Beyaz Devrim Kumpası'na ezici itirazı, milletin bir bütün olarak harekete geçiren etken oldu ve ardından İran İslam İnkılabı'nın başlangıç noktası olan İslam ümmetinin 15 Şordat 1342'de büyük ve kanlı inkılabı imamın İslami önder olarak konumunu pekiştirdi ve İran'dan sırf ayıp kapitülasyon yasasına itiraz ettiği gerekçesiyle sürgün edilmesine karşın ümmetle imam arasındaki güçlü bağlar devam etti ve Müslüman İran milleti ve özellikle mücahit din adamları ve dindar aydınlar mücadelelerine sürgün, hapis, işkence ve idamlara rağmen devam ettiler.
Bu arada Şah rejiminin 15 Şordat kıyamını bastırmakta ve katliamlarda yalnız olmadığı da belirtilmelidir. Şah rejimi bu cinayetler Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in de desteklerinden yararlanıyordu. Ancak her şeye rağmen ve tüm baskılara, tutuklamalara ve İmam Hümeyni'nin sürgün edilmesine karşın 15 Şordat kıyamının ateşi asla sönmedi. İmam Hümeyni, dirayeti ve siyasi görüşü ile gerçekte İran milletinin izzet ve özgüven duygusuna kavuşmasına ve batıya karşı teslimiyetten uzaklaşmasına vesile oldu. Bu açıdan 15 Şordat 1342 kıyamını İran milletinin izzeti ve İslam inkılabının zafere götürmesinde temelli bir dönüm noktası nitelemek mümkün.
Değerli dinleyiciler, İran'da 15 Şordat kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hamene-i Muktedir ve Şefkatli.
Değerli dostlar, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin liderliğe seçildiği günün yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz.
İran'da karizmatik, inkılapçı ve değişimci bir karaktere sahip olan ve İran milleti tarafından sınırsız sevilen İmam Hümeyni gibi emsalsiz bir şahsiyet vefat edince, İslam-İran düşmanları imamın fani dünyadan ayrılmasıyla birlikte İslam inkılabı da yok olacağını zannediyordu. Ancak düşmanların bilmediği şey, Ayetullah Hamenei'nin İmam Hümeyni mektebinde yetişen ve ülkenin en kritik ve en zorlu süreçlerinde imamın yar ve yardımcısı ve en zorlu meydanların yiğidi olduğuydu.
Şimdi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıl süren güçlü ve iktidarlı liderliğinin ardından hatta İran İslam İnkılabı düşmanları bile Ayetullah Hamenei'nin İmam Hümeyni'nin yolunu ve inkılabın hedeflerini en iyi şekilde yönettiğini ve akılcı liderliğiyle İslami İran'ı düşmanların türlü komplolarından sağ salim kurtardığını ve Batı Asya bölgesinde en güvenli ve en güçlü devleti yaptığını itiraf ediyor.
Amerika Dışişleri Eski Bakanı ve oğul Bush'un yüksek danışmanı Condoleezza Rice, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei hakkında şöyle demişti. İran lideri en iyi zihinlerin en yüksek bütçeleri harcayarak ve uzun sürede hazırladıkları ve en yetenekli kişilerin uygulamasını üstlendikleri en iyi planları bir saatlik bir konuşma ile boşa çıkarabiliyor. Şimdi İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 42 yıl ve Ayetullah Hamenei'nin liderliği üzerinden de 32 yıl geçtiği bir sırada İnkılap fidanı güçlü bir ağaca dönüştüğü, dallarını ve yapraklarını her tarafa yaydığı anlaşılıyor.
İmam Hümeyni çeşitli etkinlikte yaptığı konuşmalarında Ayetullah Hamenei'nin liderlik sorumluluğunu üstlenerek büyük bir kabiliyete ve liyakata sahip olduğunu belirtmişti. İmam bir keresinde de şöyle buyurmuştu: "Sizler Hamenei Bey gibi İslam'a bağlı ve hizmet eden birini bulun. Yani Hamenei Bey gibi kalben bu millete hizmet etmek isteyen birini bulamazsınız. Ben kendisini uzun yıllardır tanıyorum."
İmam Hümeyni, Ayetullah Hamenei'ye yazdığı bir mektupta şu ifadeleri kullandı: "Bendeniz İslam inkılabından yıllar öncesinden sizinle yakın irtibatım oldu. Bu irtibat halen devam etmekte. Ben sizi İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın güçlü kollarından biri olarak biliyorum ve İslam'a ve ilkelerine bağlı dostlar ve arkadaşlar arasında adeta güneş gibi parlayan nadir insanlardan birisiniz."
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin en bariz özelliği ilk etapta Allahü Teala'ya iman etmek ve ilahi vaatlerin kesin olduğuna inanmaktır. Ayetullah Hamenei, Yüce Allah'a kesin imanı ve ihlaslı ilişkisi ve derin tevekkülü olan bir insandır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızıdır ve İlahi ayetlerle çok yakın ve iç içedir. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Seyyid Hasan Nasrullah, Ayetullah Hamenei'nin bu özelliği hakkında şöyle diyor: "Düşünün, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nı yönetmekte İmam Hamenei kadar sorumluluğunuz olsun, ümmetin önderi olun, Amerika ve yeryüzünde tağutlar ve küresel müstekbirlerle mücadele sorumluluğunuz olsun, mustazafları ve mazlumları savunun, en zorlu yüzleşmelerin meydanına çıkın ve bir de ben Allah'a güvenirim deyin ve hakikaten de güveniyor olun. Eğer Ayetullah Hamenei Allah'a güven konusunda bu denli muazzam bir dereceye ulaşmamış olsaydı, bunu başkalarına da intikal ettiremezdi."
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin düşmanları tanımak ve iç ve dış politika alanlarında keskin bakışı da emsalsiz özelliklerinden sayılır. Dünyanın en güncel meselelerini takip etmek, Amerika'nın özellikle de Batı Asya bölgesine yönelik emperyalist politikalarını bilmek, dost ve düşman devletlerin politikalarına hakim olmak, komşu ülkeler ve Amerika ve Korsan İsrail'in saflarında yer almayan ülkelerde dostane ve şefkatli ilişki kurmak, komşu ülkelere ve direniş cephesine yardım etmek, İslam ümmetini desteklemek ve Şia-Sünni arasında tefrika çıkarmaya şiddetle muhalefet etmek, Filistin davasına ve özgürlükçü hareketlere tam destek vermek, Ayetullah Hamenei'nin dış politika alanında diğer bazı belirgin özellikleridir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İmam Hümeyni gibi sultacı devletlerin içi boş yalan vaatlerine asla inanmaz ve Amerika, Siyonist İsrail ve bölgede ve dünyada bu ikilinin müttefiklerinin emperyalist siyasetlerine kesin karşıdır. Ayetullah Hamenei'nin bu bakışı yine İmam Hümeyni'nin bakışı gibi asil İslam talimi olan Diyanet'le siyasetin ayrı olmadığı öğretisine dayanır ve bu semavi dinin kurtarıcı taliminden hareketle her daim zalimlere karşı çıkarak mazlumlara ve mağdurlara destek veren bir liderdir. Thank you.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ile görüşmelerinden birinden sonra şöyle yazdı. Ben İran lideriyle görüşmeli, Hazreti Mesih için yazılan tüm özellikleri Ayetullah Hamenei'de gördüm ve bu özelliklerin tecelli ettiğine şahit oldum. İran'da büyük bir lider oturmuştur. Onun bu denli çok yönlü bakışı olan biri olacağını aklımdan bile geçirmemiştim. Ayetullah Hamenei hekim ve bilge biridir ve İran'da siyasetin düzenlenmesi ve karar alınması onun görevidir ve sahip olduğu dirayet ve büyük zekası sayesinde İran'ı hiçbir şey tehdit edemez. Ben kendisiyle görüşmede daha önce duyduğum İran İslam Cumhuriyeti Anayasası ve velayeti fakih ve din alimlerinin velayeti gibi kavramların anlamını anladım.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei Allahü Teala'ya duyduğu itimadı ve ihlaslı ilişkilerinin yanı sıra insanlara da güveni yüksektir. Ayetullah Hamenei kendisini halkın hizmetkarı biliyor ve ülke yetkililerine de halkın geçimi ve refahı için çalışmalarını ve kendilerini halkın hizmetkarı bilmelerini tavsiye ediyor. Oysa Ayetullah Hamenei kişisel hayatında gayet sade ve kanaat dolu bir yaşam sürdürüyor. Ayetullah Hamenei hatta evlatlarını siyaset, iktisat ve benzeri alanlara girmekten men etmiş ve sadece dini ilimler merkezlerinde eğitim almaları veya eğitim vermelerine müsaade etmiştir. Onlar da babaları gibi sade bir yaşam sürdürmektedir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei birçok alanda halkın hamisi ve şefkatli babası gibidir. Ayetullah Hamenei'nin tavsiyeleri ve gösterdiği yol, vatandaşların iktisadi açılardan ilerlemeleri, gençlere iş alanları açılması, ülke genelinde sağlık ve refah seviyesinin gelişmesi ve İslam İran'ın yücelmesine yöneliktir.
Ayetullah Hamenei'nin halka karşı şefkatli ve sevgi dolu yaklaşımının en bariz örneğini, koronavirüs salgını döneminde sergilediği tutumunda görmek mümkün. Ayetullah Hamenei salgın başlar başlamaz vatandaşlara umut aşılamanın yanında bu virüsü sabır gerektiren ilahi sınavlardan biri olarak niteledi. Ayetullah Hamenei ayrıca vatandaşların sağlığını korumak üzere herkesi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sağlık protokollerine uymaya, gereksiz seyahatleri iptal etmeye ve tüm o ortamlarda maske kullanmaya ve mesafeyi korumaya davet etti.
Ayetullah Hamenei bu doğrultuda ayrıca ülkenin sağlık personeline tam destek vererek diğer tüm kurumlardan sorumluluk duygusu çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmak ve tüm imkanlarını bu bakanlıkla paylaşmakla yükümlü hale getirdi. Ayetullah Hamenei'nin koronavirüs salgını ile mücadele günlerinde bir başka şefkatli uygulaması, ülke genelinde Mümince Yardım adı altında genel bir kampanya başlatmasıydı ki bu kampanyayı yine gençler üstlenerek ilerletti. Mümince Yardım kampanyası koronavirüs salgını sırasında zarar gören kesimlere yardım ulaştırma kampanyasıydı ve ülke genelinde güzel bir dayanışma ve insanseverlik örneği oldu.
Genç kuşağa yönelik büyük ilgi İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin bir başka özelliğidir. Ayetullah Hamenei şimdiye dek birçok kez gençlere olan ilgisini ve bu kesime yönelik tam güvenini vurgulamıştır. Ayetullah Hamenei şöyle diyor, nerede genç kuşağa güvendiysek orada ilerledik. Ayetullah Hamenei ülkenin uzman, mümin ve inkılapçı gençleri üretim yolundaki engelleri kaldırabileceğini, bu kesim sayesinde istihdam, enflasyon, halkın refahı ve ihracat artışı gibi meselelerin hepsi çözüme kavuşacağına inanıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi askeri sanayimizde nokta vuruşu yapan balistik füzeler veya 2000 kilometre menzilli kruz füzelerinin tasarım ve yapımı, mümin nesaikli ve yılmaz gençlere olan güvenin sonucu olduğunu belirtiyor. Ayetullah Hamine'yi ayrıca nükleer enerji, uranyumu zenginleştirme ve nükleer tıp alanında olan ihtiyacı karşılama gibi çalışmalarda gençlere olan güvenin sonuçları olduğunu vurguluyor. Ayetullah Hamine'yi her yıl genç şairler, öğrenciler, bilim ve kültür alanında seçkin gençlerle görüşerek onların sözlerine büyük bir sabır ve ilgiyle kulak veriyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine gençlere şu tavsiyede bulunuyor. Sevgili evlatlarım, gençlik çağı güç çağıdır. Bu güç hangi alanlarda kullanılmalı? Bence en çok ilim öğrenmek, nefsi geliştirmek, takva ruhunu takviye etmek ve spor dediğimiz cismi, gücümüzü geliştirmek gibi alanlarda kullanmalı. Bu üç konu önemlidir. Yani eğer benden özetle gençlerden ne istiyorsunuz diye sorulursa ben de eğitim, tehsip ve spor derim. Bence gençler bu üç konunun peşinden gitmeli.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin liderliğe seçildiği günü yıl dönümü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Rıza Şah Pehlevi'nin çöküş sürecini ele alacağız.
İngilizler Rıza Şah Pehlevi'yi kendi gayri meşru çıkarlarını sağlamak için İran'da iktidara getirdikleri şekilde bir kez daha da onu kendi çıkarları yolunda engel olarak görmeye başladıklarında Rıza Şah'ı İran içindeki tüm gücüne rağmen kolay bir şekilde iktidardan aldılar ve onu sürgüne gönderdiler.
Bahsettiğimiz gibi İran'da İslam karşıtı politikalarını sürdüren Rıza Şah, Ocak 1936'da kadınların İslami kıyafet giyimi ve tesettürlü olma hakkına karşı çıktı ve tesettürü yasakladı. Keşfi hicab olarak tanınan bu eylem Rıza Şah hükümdarlığı döneminde halkı böyle bir baskıcı politikaya alenen karşı çıkmaya zorlayan bir dönüm noktası oldu. Bu bağlamda İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nin yanındaki Goherşah Camii'ndeki halkın ayaklanması ilk toplumsal tepkiydi. Bu halka dayalı protesto toplu katliamlarla bastırsa da milletin hükümetten ayrılığına ve Rıza Şah'ın hükümetine yönelik nefretin artmasına yol açtı.
Rıza Şah'ın İslam kültürüne ve dini inanç ve adetlerine karşı eylemlerinin zirvede olduğu sırada kendisine bu hükümete bağlılık suçlamalarından aklamaya ve görünüşte İngiliz karşıtı bir eylemde bulunarak imajını iyileştirmeye çalıştı. Halk, siyasi ve dini şahsiyetlerin karşı çıktığı İran ile İngiltere arasında var olan tamamen İngiliz hükümetinin lehine olan ve İran aleyhine olan petrol anlaşmasını feshetti. Ancak işin gerçeği İngiltere'nin daha iyi ve daha karlı bir sözleşme peşinde koşması ve İran Şahı'nın bu eylemden pek memnun olmamasıydı. Sonunda İran'a çok az taviz verilmesine rağmen İran'ın karlı petrol endüstrisi üzerindeki İngiliz egemenliğinin 60 yılı daha devam edeceği ve bu sömürge hükümetinin bazı diğer ayrıcalıklarından yararlanacağı yeni bir anlaşma vasıtasıyla sağlandı. Aşağılayıcı anlaşma politikacıların ve halkın protestoları ile karşılaştı ancak Rıza Şah protestoların bastırılmasını emretti ve bu hususta görüş belirtilmesini yasakladı.
Rıza Şah'ın İngiltere'nin çıkarlarını güvence altına almak için yaptığı bir diğer eylem de 1937'de Sadamat Paktı'na katılmak oldu. İngiltere'nin İran, Türkiye, Irak ve Afganistan arasında imzalanan anlaşmayı sonuçlandırmasındaki amacı, Sovyet tehdidi ve etkisine ve iktidardaki komünist ideolojiye karşı bir bariyer oluşturmaktı. Dört ülke birbirlerinin iç işlerine karışmama ve tehditler karşısında uyum içinde hareket etme ve toprak anlaşmazlıklarına son verme sözü verdi. Bu anlaşma sonucunda İran'ın sınır noktalarının önemli bölgeleri Türkiye'ye, İran'ın petrol zengini bölgelerinin bir kısmı Irak'a, önemli Arvandrut nehrinin yarısının kontrolü bu ülkeye devredildi. İran ayrıca Afganistan'a ilhak edilen bölgelerdeki toprak iddialarından fiilen feragat etti.
Hicri Şems'i 1299'daki darbeden bu yana Rıza Şah'ın bir diğer önemli eylemi de düzenli ve güçlü bir ordu kurmaya çalışması ve aşırı harcamalar yapmasıydı. Şiddet yanlısı birisi olan Rıza Şah, ülke bütçesinin yaklaşık %40'ını orduyu donatmak, örgütlemek için harcayarak bunu yapmakta ısrarcı oldu. 1. Pehlevi Şahı 100 bin kişilik ordusunun gücünü sağlamak için askerliği zorunlu hale getirdi ve genellikle düşük kalitede olan çeşitli silahlar satın aldı. Askeri kuvvetlerin örgütlenmesi esas olarak Rıza Şah'ın bilgi ve zevkine göre yapılıyordu. Bu bağlamda daha çok başkent ve merkezi bölgelerin askeri olarak güçlendirilmesine odaklanılmıştı. Rıza Şah ordusu İç isyanları ve ayaklanmaları başarıyla bastırdı. Ancak dış tehdit ortaya çıktığında ülkeyi savunmak yani ana görevini yerine getirmekte başarısız kaldı.
Adolf Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi kendisiyle despotlu güç arayışı ve şiddet yanlılığı gibi özellikleri paylaşan Rıza Şah'ın dikkatini çekti. Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte İran Şahı da Nazi Almanya'sı ile ilişkilerini genişletti. Batı Asya'da kendine yer edinmeye, İngiliz etkisini azaltmaya ve ham madde tedarik etmeye çalışan Nazi Almanya'sı da bu ilişkilere özel önem verdi. Irkçı Nazi Alman rejimi için önemli görülen İranların Aryan ırkı, İran ile çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesinde bir başka faktör oldu. İki taraf arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak için çeşitli anlaşmalar imzalandı ve Alman uzmanların yardımıyla İran'da silah imalat haneleri de dahil olmak üzere fabrikalar ve tesisler açıldı.
Almanya'nın İran'ın dış ticaretindeki payı o kadar arttı ki bu anında ilk sırada Almanya yer aldı. Siyasi ilişkilerde o kadar güçlendi ki Hitler, Rıza Şah'ın eşini Almanya'da sıcak bir şekilde karşıladı. Öte yandan sömürge politikaları nedeniyle İngiltere'den nefret eden ve Almanya'da kötü bir geçmiş ve hatıraya sahip olmayan İran halkı Nazi Almanya'ya yöneldi. Elbette bu duruma İngiliz hükümetinin endişesi ve öfkesi de eşlik etti.
Eylül 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle İran tarafsızlığını ilan etti. Ancak Rıza Şah, Nazi Almanya'sını askeri gelişmelerin haberini tutku ile takip etti. Almanya'nın saldırması ve Sovyetler Birliği'nin işgal etmesi ve bu topraklardaki hızlı ilerlemesi, İran'ın kuzeybatı sınırına yakın Kafkasya bölgesine ulaşması, İran'ın konumunu hassas ve önemli kıldı. Rıza Şah, Hitler ve Mihver devletlerine katılsaydı Almanya Sovyetler Birliği'ne İran üzerinden de saldırabilirdi. Ve yenilgisi neredeyse kesin olacaktı. Öte yandan müttefiklerin başarısız olan ülke yani Sovyetler Birliği'ne asker ve askeri teçhizat ulaştırmak için İran üzerinden Sovyetler Birliği'ne bir ikmal hattı kurmaları gerekiyordu. Bu nedenle İngiltere ve Sovyetler Birliği, İran'da bulunan Alman uzmanları, İran'ın tarafsızlığını ihlal etmek için bahane olarak kullandı. Ve onları petrol tesislerinin zarar görmesinin önünü açan girişimler için çalışan casuslar olarak adlandırıp, Rıza Şah'ın onları sınır dışı etmesini talep etti. Ancak talebi reddedildi ve sonuç olarak kuzeyden Sovyet kuvvetleri ve güneyden İngiliz kuvvetleri İran'ı işgal etti.
Rıza Şah'ın ordusu sadece ülkeyi değil kendisini de savunamıyordu. Kısa bir mesajda İngilizler Rıza Şah'tan tahttan çekilmesini ve onu oğlu Muhammed Rıza'ya teslim etmesini istedi. Hal böyle olunca da Rıza Şah, İngilizlerin gayrimeşru çıkarlarını güvence altına almak için İran'da iktidara getirildiği gibi çıkarlarının gerçekleşmesine bir engel olarak görüldüğünde tüm görünür gücü ve ihtişamı ile kolayca devre dışı bırakıldı ve İran'dan sürüldü. Birkaç aile üyesiyle birlikte Güney Afrika'daki Mauritius adasına sürgün edilen Rıza Şah 3 yıl sonra tam bir tecrit içerisinde Temmuz 1944'te öldü.
İran Şahı'nın aşağılayıcı sürgünü ancak yıllardır baskı altında olan insanlar ve siyasi figürleri sevindirip memnun etti. Ancak kamuoyunun özellikle de basının hemen dikkatini çeken konu Rıza Şah'ın servetinin belirlenmesiydi. Hükümdarlığı sırasında İran'daki en iyi toprakları zorla ele geçiren veya sahiplerine çok az para ödeyen Rıza Şah, 440 bin mülkiyet tapusuna sahip olmuş ve yalnızca İran'da değil tüm Asya'da en büyük toprak sahibi olmuştu. Ayrıca iktidara gelmeden önce fazla serveti olmayan Rıza Şah, İran'dan ayrıldığında İran'ın ve hatta Batı Asya'nın en büyük sermaye sahibi haline gelmişti. Mevcut standartlara göre servetinin 20 ila 25 milyar dolar değerinde olduğu ve onu döneminin en zenginlerinden biri yapan servetin ülkenin yıllık bütçesinin 5 katı olduğu tahmin ediliyor. Tüm bu kaliteli topraklar ve inanılmaz servet Rıza Şah'ın hizmet ettiğini iddia ettiği insanların mallarını yağmalamanın sonucuydu.
Muhterem dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Hicri Şems'i 15 Şordat İran halkının Büyük İslami Hareketi'nin başlangıcı. Koruma Konsey, yanlış afolar, konsey nihai kararında etkili değildi. Afgan göçmenleri İmam Hümeyni ile biat tazelediler. Zarif, Amerika ekonomik savaşı müzakerelerde baskı aracı olarak kullanmayı bıraksın. Çin, Amerika, tek yanlı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguladı. Avrasya ile ihracat %40 arttı, bildiriliyor. Erdoğan, Amasra bir kuyusunda 135 milyon metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yapıldığını bildirdi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.